Nehemya kitabının 3. bölüm 8. ayetindeyiz. 3. bölümün konusu Yeruşalim surlarının onarımıdır. Başkehin El Yaşiv ile öbür kahinler işe koyulup koyun kapısını onardılar. Kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar. Hameya kulesine ve Hananel kulesine kadar surları kutsadılar. Bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmre oğlu Zakkur onardı diyor. Balık kapısını Senalılar onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular. Sürgülerle kapı kollarını taktılar. Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriye oğlu Meramot onardı diyor. Onun yanındakini Meşezavvel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onun yanındakini Bana oğlu Sadok onardı. Onun yanındakini Tekuallar onardı ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar. Eski kapıyı Paseha oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular. Sürgülerle kapı kollarını taktılar. Bitişik bölümü Güvonlu Melatya, Meronotlu Yadon ve Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisinin yönetiminde yaşayan Güvonlularla Mispalılar onardı diyor ilk 7 ayette. 8. ayette onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya oğlu Uziel onardı diyor. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı. Yeruşalim surlarını geniş duvara kadar onardılar. Evet, bu onarma işinde herkes işe koyulmuştur. Bilmem bu garibinize gitti mi? Daha önce dediğim gibi Yeruşalim'in duvarları çok büyük taşlarla örülüyordu. Ağırlıkları çoktu. Gram gram altınlarla çalışmaya alışkın olan kuyumcuların birden bu kadar ağır taşlarla çalışmaya başlamaları onları da çok şaşırtmış olmalıydı. Böylesine büyük taşlara alışkın değildiler. Duvarları örmek onlar için çok ağır ve zor bir iş olduysa da onlar sona kadar dayanıp bu duvarları bitirdiler. Onların bu gayreti Tanrı'nın da dikkatini çektiğinden yapmış oldukları bu işi kutsal yazılara kaydedilmiştir. Bugün de değerli dostum, Tanrı için büyük fedakarlıklarda bulunan insanlar vardır. Bulunmuş oldukları fedakarlıklar gerçekten ağır şeylerdir ama unutmayın, bu tür gayretler Tanrı'nın dikkatinden kaçmaz. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı diyor ve Yeruşalim surlarını geniş duvara kadar onardılar. Burada geçen attar yani yeni çeviri baharatçı sözcüğü eski bir sözcük olup anlam olarak esansçı, parfümeri anlamlarına gelir. Bu adamlar da kendi işlerini güçlerini bırakıp Yeruşalim'in duvarlarının yeniden yapılmasında görev almışlardı. Esansçı duvar işlerinden ne anlar demeyin. İş Rabbin işi olduğu sürece iman eden kimseler kendi iş ve zamanlarında özveride bulunup Rabbin işine katkıda bulunmak isteyeceklerdir. Dua edelim ki bu tür işçiler, gönüllü işçiler çoğalsın ve Rabbin işi ilerlesin. Esansçıların bu gayreti Rabbin dikkatinden kaçmamıştır. Nitekim onların adları da kutsal yazılarda kaydedilmektedir. Biliyor musunuz? Rabbin işinde kendilerini öldürünceye kadar çalışan gerçek Tanrı adamı ruhsal çobanlar tanımışımdır. Bazen bir seminerde ya da bir toplantıda hep kendileri konuşmak isterler. Sanki onlar olmadan işler tam yürümeyecektir. Her işte onlar önde. Böyle insanların sonunda çok yıkıldıklarını, yıprandıklarını ve sonunda da artık işlerini yapamayacak duruma geldiklerine kerelerce tanık oldum. Eğer sizin de katıldığınız imanlı topluluğunuzun çobanı Rabbin işinde hep öndeyse ve her zaman kendisi bir şeyler yapıyorsa ve bu onu yıpratıyorsa onun yanına gidin ve onun için dua ettiğinizi söyleyin. Kim bilir, belki o da sözünü ettiğimiz kuyumculardan veya esansçılardan birisidir. çok fazla çalışmamasını söyleyin ona. Her zaman önde durması, her zaman her şeyi kendisinin yapması gerekmiyor. İş taksimi yapmasını öğrenmesi lazım. Bugün tanrı adamlarına, ama böyle tanrı adamlarına çok büyük bir ihtiyaç vardır. Nehemya 3.12'de onların yanındaki bölümü, Yeruşalim'in öbür yarısını yöneten Haloheş oğlu Şalum kızlarıyla birlikte onardı diyor. Bu sözleri işaretlemelisiniz. Yani bu sözlerin altını çizin. Günümüzde kadın haklarıyla ilgili çok çeşitli çalışmalar süre geliyor. Nehemya'nın günlerinde de, onun yaşadığı günlerde de Yeruşalim'de benzer çalışmalar vardı. Bu kızlar, biz de gelip Yeruşalim'in duvarlarını yapmaya yardım edeceğiz. Erkekler yapıyorlar, biz de yapabiliriz diyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki bu adamın oğulları yoktu. Bu nedenle Haloheş'in oğlu Şalum'un Yeruşalim'in duvarlarını yeniden yapmaya yardımcı olmak amacıyla onun kızları oradaydılar. Dere kapısını Hanun ve Zanoah'da yaşayanlar onardı. Kapı kanatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar. Ayrıca gübre kapısına kadar uzanan surlarda 1000 arşınlık yer onardılar diyor 3.13'te. 1000 arşınlık yer. Buna vadi kapısı da diyebiliriz. Yeruşalim kentinden dışarıya çıkıp aşağıya vadiye inen yol bu dere kapısından başlıyordu. Hepimiz bu vadi kapısından geçmeye çağrıldık. Bu kapıdan söz edilince hemen aklıma 23. mezmurdaki Ölüm Gölgesi Vadisi geliyor. Hepimiz bu Ölüm Gölgesi Vadisi'nde dolaşıyoruz. Bu vadide yürüye yürüye vadinin daraldığını ve eğer Rab İsa Mesih gelmezse bu dar kapıdan geçeceğinizi göreceksiniz. Eninde sonunda her insanın varacağı kapı bu vadi ya da dere kapısıdır. Bu kapının bir de pratik bir yönü vardır. Bu bir alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk kapısıdır. Rab bazen biz bazı dersler öğrenebilelim diye bir takım zorluklardan ve sıkıntılardan geçmemize izin verir. Kutsal yazılar imanımızın bizce çeşitli erdemler ortaya çıkardığını söyler. Bu erdemlerden bir tanesi alçak gönüllülüktür. Bunu insan kendi gücü, anlayışı ve çabasıyla elde edemez. Alçak gönüllülük insanın içinden gelmesi gereken bir şeydir. Bu kutsal ruhun bir ürünüdür. Arkadaşına alçak gönüllü olmaya çabalayıp duruyordum ve sonunda başardım diyen adamın hikayesi aklıma geldi. Arkadaşı da ona görüyorum bununla çok gururlanıyorsun demiş. O da doğru söylüyorsun diye karşılık vermiş. Alçak gönüllülük insan çabasıyla kazanılacak bir erdem değildir. Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından alçaltılmamız, yani gururumuzun kırılması gerekir. Aslında alçak gönüllü dediğimiz zaman ve bu gerçek anlamda alçak gönüllülüğe gelebilmemiz için Tanrı'nın kim olduğunu kavramamız gerekir. Tanrı'nın kim olduğunu ve benim kim olduğumu. Kutsal Tanrı ve ben. O zaman alçak gönüllü oluruz. Yani Tanrı'yı Tanrı yerine, yani Tanrı'yı kutsal olarak tanıdığımızda ve bizim ne kadar günahlı olduğumuzu, ne kadar zayıf olduğumuzu anladığımızda ve Tanrı bize ne kadar büyük inayet gösteriyor, gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Bunu kavradığımızda alçak gönüllü olmaya başlarız. Yine başka bir öykü duymuştum. İngiltere'nin kuzeyinde İskoçya'da kilisenin birinde vaiz olan bir imamlının İncil okulu yıllarında başından geçen bir olaymış bu. Okul içerisinde ve derslerdeki iyi hal ve davranışlarından dolayı bir gün bu adamı bir kiliseye vaaz etmeye çağırmışlar. Öğrencilerin arasında en başarılı öğrenci kendisi olduğu için minberin önüne büyük bir gururla çıkmış. Karşısında kalabalık bir cemaat görünce heyecanlanmış. Eli ayağına dolaşmış. İnsanın oturduğu yerde vaaz yazmasının çok kolay ama bunu insanlara aktarmanın çok zor olduğunu fark etmiş. Korkuya kapılmış, bildiği her şeyi unutmuş. Birkaç söz sıraladıktan sonra büyük bir utançla gururu kırılmış olarak minberden ayrılıp yerine oturmuş. Yaşlı bir kadın onun bütün bu durumunu izleyip minberden inerken onu karşılamış ve ona şöyle demiş. Delikanlı, eğer minbere şu an oradan indiğin gibi gitmiş olsaydın, oradan oraya gittiğin gibi inecektin. Tanrı'nın bizi alçak gönüllülük kursundan geçirmesi gerekmektedir. Hepimiz gururdan kaynaklanan birçok davranış gösteriyor ve söz söylüyoruz. Bunların bizden sökülüp atılması gerekmektedir. Ama bunu kendi çabamızla başaramayız. Çünkü alçak gönüllülük Tanrı'nın kutsal ruhunun imanlı bir kimsenin yaşamında ortaya çıkardığı bir ürün, bir erdem, bir meziyettir. Bu nedenle hepimizin bu dere kapısından, vadi kapısından geçmesi gerekmektedir. Gübre kapısını Beyt Hakerem bölgesini yöneten Rekavoğlu Malkiye onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar diyor Nehemiye 3.14'te. Buna çöp kapısı da diyebiliriz. Kentin sağlığı için bu çok önemli bir kapıydı ama bu konuda çok şeyler söylenmiyor. Bugün bu kapıdan geçtiğimizde karşınızda Yahudilerin o ünlü ağlama duvarını bulursunuz. Ama Nehemya'nın günlerinde Siyon tepesinin güneybatısında bir yerde bulunuyordu. Gübre kapısı işe yaramayan pisliklerin, çöplerin şehirden dışarıya atıldığı yerdi. Pavlos 2. Korintoslar 7.1'de şöyle diyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim. Pavlos iman yaşamındaki diğer konularla olduğu kadar bu konuyla da yakından ilgilenmiştir. Günahlarımızı Tanrı'ya açıkça söylememiz gerektiğini görüp kabul etmemiz gerekir. İştenlikle yapılan tövbeler içimizdeki pisliklerin hayatımızdan atılmalarını sağlar. Bu nedenle günahlarımızı çekinmeden Rabbin önüne getirmeyi ve bunlardan tövbe etmeyi her gün kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Yuhanna'nın dediği gibi eğer günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir ve adil olan Tanrı bizi her türlü haksızlıktan, günahtan temizleyecektir. 15. ayet. Çeşme kapısını Misba bölgesini yöneten Kol Hoze oğlu Şallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı, kapı kanatları yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral bahçesinin yanındaki Şele havuzunun duvarını Davut kentinden inen merdivenlere kadar onardı. Sanımca çeşme kapısı Rabbimizin Samiryeli kadına Yakub'un kuyusunun başında söylediği şu sözlerle belirtmek istediği gerçeği simgeliyor olabilir. İsa Samiryeli kadına şöyle demişti. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza kadar susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacaktır. Yuhanna 4.14. Yani İsa Mesih çardak bayramının son gününde ayağa kalkarak yüksek sesle insanlara şöyle demişti. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Yuhanna 7.38. Bir sonraki ayette İsa Mesih bu sözlerle ne demek istediğine açıklık getiriyordu. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Yuhanna 7.39. Pavlos da Romalılar 8.9'da şöyle diyordu. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Bu nedenle çeşme kapısı Tanrı'nın kutsal ruhunun her imanlının varlığında yaşadığını ve her imanlının Tanrı'nın ruhuyla dolmaya ihtiyacının olduğunu gösterir. Bir Mesih imanlısı kutsal ruhla dolduğu zaman kendisi sadece bir kuyu durumunda olmayacak ama çevresindeki insanları bereketleyecek olan diri bir su kaynağı olacaktır. Her birimiz içinde yaşadığımız bu günlerde bir başka insana bereket olmak, o insana Rabbin sevgisi ve esenliğini götürmek durumundayız. Evet, bu bölümde anlatılan kapılardan yedincisine gelmiş bulunuyoruz. Yedinci kapı sular kapısıdır. Pedaya ile Ofel tepesinde yaşayan tapınak görevlileri doğuya doğru su kapısının önüne ve gözetleme kulesine kadarki bölümü onardılar diyor Nehemiye 3.26'da. Sular kapısı ya da su kapısı Yeruşalim'e su getirmek için kullanılan kapıydı. Kentin dışından su kemerleri aracılığıyla kente bir miktar su getiriliyorduysa da bu tüm kentin su ihtiyacını gideremiyordu. Geri kalan ihtiyaç ise dışarıdan taşınarak bu su kapısından içeriye getiriliyordu. Su kapısının bize söylemek istediği ne tür bir ruhsal ders olabilir? Sanımca su kapısı Tanrı'nın sözünü simgeler. Nehemiye kitabı üzerindeki incelemelerimiz ilerledikçe göreceğimiz gibi Ezra buraya bir minber dikmişti. Ezra bu minberi oraya kurduktan sonra oraya geçip insanlara Tanrı'nın sözünü okumuştu. Ezra'nın bu iş için seçtiği yer sembolik bir yerdi ve rastlantı olarak seçilmemişti. Yeni antlaşma Tanrı sözü aracılığıyla yıkanmak ve temizlenmekten söz ederek bu gerçeğe açıklık getirmiştir. Örneğin Rab-i Mesih öğrencilerine size söylediğim sözle siz zaten temizsiniz demişti. Yine Rabbimiz Yuhanna 17.17'deki duasında şu sözleri söylüyordu. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Su kapısı Rabbin sözünü simgeler. Bizler Tanrı sözüyle yıkanıyoruz. Rabbin sözünü de yine bu kapı aracılığıyla duyurabiliriz. Hepimiz su taşıyan çocuklar olmalı, susayanlara su götürmeliyiz. Mezmur yazarı 119. mezmurda şu soruyu soruyordu. Genç adam yollarını neyle temizler? Kendisi nasıl temizlenecek? Senin sözüne göre ve onu tutmakla, yani Rabbin sözüne uyarak. Su kapısıyla ilgili olarak ilginç bir gerçek de bu kapının tamir edilmemiş olmasıdır. Diğer bütün kapılar yıkılıp yakılmışken bu kapı dimdik ayakta kalmıştı. Bu hiç görülmedik bir şeydi. Gerçekten hiç tamire gerek duyulmamıştı. Bu size bir şey anlatıyor mu ya da bir şeyler söylüyor mu? Tanrı'nın sözünün de herhangi bir tamire ihtiyacı yoktur. Bana göre bu tam bunu vurguluyor. Tanrı'nın sözünün herhangi bir tamire ihtiyacı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta durmaktadır, gelecekte de ayakta duracaktır. Çünkü Tanrı'nın sözüdür. Bugün kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu kanıtlamaya çalışan birçok insan vardır. Yine kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olmadığını kanıtlamaya çalışanlar da vardır. Benim Rabbin işine başladığım zaman öncelik verdiğim konu İncil'in Tanrı sözü olduğunu kanıtlamaktı. Bütün çalışmalarım bu yöndeydi ama sonra öğrendim ki bunu yapmaya hiç gerek yoktur. İncil'de yazılanları, kutsal kitapta yazılanları hayatımda yaşamalı, gerisini Tanrı'nın kutsal ruhuna bırakmalıyım. Benim Tanrı sözünü ispatlamama, kanıtlamama Rabbin ihtiyacı yoktur. Rabbin sözü yeterlidir. Bugün kutsal kitabın ve dolayısıyla İncil'in Tanrı'nın şaşmaz sözleri olduğunu biliyorum. Dikkat ederseniz zannediyorum demiyorum ama biliyorum diyorum. Gerçekten kutsal kitaptaki sözlerin sizin yaşamınızda neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bu nedenle kutsal kitabın benim zayıf, cılız desteğime, benim onu savunmama hiçbir ihtiyacı yoktur. O kendisinde yeterlidir. O kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir ve arkasında Tanrı'nın kendisi bulunmaktadır. Çünkü o Tanrı sözüdür. İlk vaizlik hizmetine başladığım yıllarda bir dostum bir gün bana Tanrı sözünü savunmaya çalışman gerekmez. O kendi kendisini savunur demiş ve şu benzetmeyi anlatmıştım. Tanrı sözünü savunmak arka bahçende büyük bir kafesin içinde aslan beslemeye benzer. Aslanı komşuların kendilerinden korumak için bahçede bekçi tutmana hiç gerek duymazdın. Kafesin kapısını açtığın zaman aslan gereken şeyi yapacak ve kendisini koruyacaktır. Evet, ilginç bir benzetme. Ama Tanrı'nın sözü de bugün aynen böyledir. Bu sözlerin dışarıya çıkarılması gerekir. Hiçbir tamire, düzeltmeye ihtiyacı yoktur Tanrı sözünün. Rab benden sadece gitmemi, bundan daha da önce o sözleri yaşamamı, sonra gitmemi ve bu sözleri insanlara anlatmamı istiyor. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Tanrı'nın sözü kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir. Sonra 28. ayette at kapısı geliyor. Diyor ki atlar kapısının yukarısını kahinler onardı. Her biri kendi evinin karşısını yaptı. At üzerinde sürücüsünün, bir süvarinin, savaşçının bulunduğu bir hayvandır. Zekeriya 1:8 al bir ata binmiş birinden söz etmektedir. Bu adamın arkasında al, kula ve kır atları vardı. Vahiy kitabı 6:4'te ise şu sözleri okuyoruz. Al renkte başka bir at çıka geldi. Binicisine yeryüzünden barışı kaldırma ve birbirlerini boğazlasınlar diye insanları ayartma yetkisi verildi. Kendisine bir de büyük kılıç verildi. Buradaki sembolik atlar yeryüzünün savaşan güçleridir. Rabbi Samesi Yeruşalim kentine küçük bir sıpanın üzerine binerek gelmişti. Sıpanın üzerine binerek gelmesi İsa Mesih'in alçak gönüllü olduğunu göstermiyordu. Hayır, eşek o günlerde, o devirde üzerine kralların bindiği bir hayvandı. En azından o günlerde bugünkü kadar aşağılanan, hor görülen bir hayvan değildi. Çünkü insanlar atlara sadece savaş dönemlerinde binerlerdi. At savaşı sembol etmekteydi. Eşek barışı. At kapısı bugün bize Mesih imanlısının askerlik hizmetini anlatır. Pavlos, Efesoslar 2:6'da Tanrı'nın bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttuğunu söyler. Efesoslara mektubunun birinci kesiminde bu büyük gerçek işlenir. İkinci kesiminde ise bizden aldığımız çağrıya yaraşır biçimde yaşamamız gerektiği üzerinde durulur. Başımız yukarıda, göksel gerçeklere bakmakta, ayaklarımız ise yürümek zorunda olduğumuz yerde bulunmaktadır. Sadece bu kadar değil, Efesoslar 6. bölüm 11. ayette iblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanmamız gerektiğini söyler. Çünkü savaşımız diyor insanlara karşı değil, yönetimlere karşı değil, hükümranlıklara karşı değil, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Yani bizim savaşımız dünyaya, insanlara karşı değil, ülkelere karşı değil, şeytana karşıdır. Bu savaşta ete ve kana karşı, insanlara karşı değil dediğim gibi ama karanlığın ruhsal güçlerine karşı savaşıyoruz. Dediğim gibi Tanrı sözüyle ilgilenenler çok. Ama Tanrı sözüne karşı savaşanlar da çok. Pavlos bu aynı gerçeği kendi yaşadığı günlerde de gördüğünden şöyle diyor. Çünkü burada büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı koyanlar çoktur. Rabbin sözünü insanlara vaaz etmeye başlayıncaya kadar dost sandığım bazı kimselerin aslında benim düşmanım olduklarını hiç fark etmemiştim. Benim kimseye düşmanlığım yok. Ama bazı insanlar düşmanlık ettiler, ediyorlar. Tanrı'nın sözünü desteklemesi beklenen bazı kimselerin sonuçta size saldırıda bulunabilmeleri çok çarpıcı bir gerçektir. Siz Tanrı sözünü üzerinde durduğunuzda, insanlarda hiçbir şeyin olmadığını, sadece Tanrı sözü, Tanrı sözü diye vurguladığınız zaman size saldıran insanlar oluyor imanlar arasında. Bu adamlara sorarsanız kendilerinin Mesih imanlısı olduklarını söylerler ve söyleyecek iyi bir sözleri bulunmadığı zaman hiçbir şey söylemeyeceklerini sanırsınız. Ama yine de sizi eleştirirler. Çalışma biçiminizi, öğretişlerinizi, konuşma tarzınızı, size ait olan hemen hemen her şeyi eleştirirler. Her yönden karşı duranların sayısı çok olduğundan Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerekmektedir. İlkin ruhun kılıcını yani Tanrı'nın sözünü elimize almamız gerekmektedir. Gerçekten elinize almanız gereken tek silah Tanrı'nın sözü olmalıdır. Onu iyi bilmeli ve onda sağlam durmanız gerekir. Pavlos 2. Timoteus 2:3'te genç vaize şöyle diyordu. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Bu ayete göre bizler Mesih imanları olarak birer savaşçıyız ve savaştayız. Dediğim gibi insanlara karşı değil ama iblise karşı. Eğer inanlıyım diyor ama savaşmıyorsanız Rab için doğru yerde bulunmuyorsunuz demektir. Savaşçı savaş alanında bulunmalıdır. Rab'be itaat eden bir kimse kendisini bir anda bu savaş meydanında bulur. Şeytan ve karanlık güçler Tanrı çocuğunu yıldırmak, saf dışı bırakmak ve işe yaramaz pasif bir imanlı durumuna getirmek için her yönden saldırılarda bulunur. İmanlı kişi iman kalkanını kuşanarak bu saldırılara göğüs gerebilir ve düşmanın bütün saldırılarını Tanrı'nın sözünü kullanarak bertaraf edebilir. Gerçekten şu anda bu savaş alanında savaşan birçok Mesih imanları vardır. Onları en azından dualarımızla dahi olsa destekleyebiliriz ve desteklemeliyiz de.